16. ayrım 29. bölüm. Alex Nisan ayında hastaneden taburcu edildi. Annesi ve babasıyla eve döndü. Sonra tekrar okula başladı. Sam'e her hafta bir mektup yazıyordu. Ona her pazar günü babası ve kendisi gibi tekerlekli koltukta gezen bir sürü çocukla güzel bir beyzbol maçına gittiğini anlattı. Mektuplarını annesine yazdırıyor. Sam de onları özel bir dosyada topluyordu. O da Alex'e mektuplar, ayrıca balonlu cikletler, at resimleri ve armağan butiğinde görüp de çocuğun hoşlanacağını düşündüğü bazı şeyleri yolluyordu. Aralarında bu ilişki Sam'in kendini daha güçlü hissetmesine yardımcı oluyordu. Fakat Sam için asıl sınav ayın sonunda doktor onun eve dönmesi konusunu açtığı zaman geldi çattı. Evet, ne dersin diye sordu. Sence hazır mısın? Bu düşünce genç kadında paniğe yol açmıştı. Hayır gibilerden başını salladı. Daha hazır değilim. Neden peki? Bilmiyorum. Başarabileceğimi sanmıyorum. Ben kollarım yeterince güçlü değil. Gitmemek için bin bir bahane ileri sürebilirdi. Doktor da bunu çok normal buluyordu. Kuzusunun içinde kendini güvenli hissediyor ve hastaneden çıkmak istemiyordu. Doktor Nolan zamanı gelince onu hafifçe dürtmenin gerekeceğini, onun da adım başında onlara direneceğini biliyordu. Kendine rahat bir program yapmıştı. Sabah 3 saat fizikoterapi, her öğleden sonra da 3 saat süreyle ofisinden gelen işler. Ona aralarında ünlü Clio'nun da bulunduğu 7 yeni ödül kazandıran reklamları televizyonda gösterime girmişti ve Samantha yeni buluşlarla bu kampanyaya katkıda bulunuyordu. Henry Jones Adams'la arkadaşı ve Charlie iki yeni reklam filmi çekmek için batıya uçmak üzereydiler. Sam çiftliği kullanmaları için bir kez daha denemede bulunmak üzere bir gece Caroline'e telefon etti. Böylece Caroline Bill için duyduğu kaygıyı da biraz unutturabileceğini umuyordu. Ne çare ki onu müthiş bir şok bekliyordu. Caroline telefonu açıp da Samantha'nın sesini duyunca kendini kapıp koyuverdi ve genç kadını ruhunun en derin köşelerine kadar sarsan hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Ah Sam, ah Tanrım, o gitti. Sam ne diyeceğini bilemiyordu. Zaten ne diyebilirdi ki? Sadece sevgili dostunu sık sık arayıp onu biraz daha neşelendirmeye çalışacaktı. Şimdi aradan bir iki ay geçtikten sonra Caroline hala perişan haldeydi. Onun böylesine kırgın ve yitik olması Sam'in kalbini parça parça ediyordu. Yaşlı kadını o kadar uzun yıllardan beri sevdiği erkeğin yokluğunda da yaşama gücünü aşılayan, ona cesaret vermeye çalışan şimdi Sam'di. Caroline genç arkadaşının moral verici sözlerini duymak istemiyordu. Ama benim hayatta hiç kimsem kalmadı Sam. Yaşamam için hiçbir neden yok. Ailem tümüyle öldü. Şimdi de Bill gitti. Hala bir çiftliğim var. Ben de varım. Hem ne kadar çok insan seviyor seni ki. Bilmiyorum Sam. Kadıncağız son derece yorgun izlenimi uyandırıyordu. Hayatım sona ermiş gibi bir his duyuyorum. Artık adamlarla ata binmek bile istemiyorum. İşleri benim adıma yönetmekte yeni kahyaya görevlendirdim. Bill olmayınca hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Sonra da Sam kadının sesindeki gözyaşlarını duyabiliyordu. Caroline, Bill'i çiftlikte gömdürmüştü. Adamcağız sonuna kadar dediğini yaptırmıştı. Caroline'in kocası olarak değil, Lord çiftliğinin kahyası olarak ölmüştü. Hoş, artık bunun bir önemi yoktu ya. İnsanlar gerçeği tahmin etmiş olsalar bile her ikisine de saygı duymuşlardı. Birçok kimse de sevgilisi olduğunu bilmemekle birlikte iyi bir arkadaşı kaybettiği için Caroline'in acısına katılıyorlardı. Tabii ki Tete Jordan'dan hala haber yoktu. Sam artık onu sormuyordu bile. Bir şey bilmiş olsa Caroline ona söyleyeceğini biliyordu. Görüştüğü bütün kişilerden, uğradığı çiftliklerde, sorguya çektiği çiftçilerden, işçilerden hiçbiri Tete'ni görmüş ne de onu tanıyordu. Sam onun nereye gittiğini, mutlu olup olmadığını, onları kendisi gibi anımsayıp anımsamadığını çok merak ediyordu. Artık onu bulmanın da bir anlamı kalmamıştı. Sam de ona verilecek hiçbir şey kalmamıştı. Genç kadın şimdi nasılsa onun yanında kalmasını istemezdi. Böyle bir durumda bu kez kaçan Sam olurdu ama buna gerek yoktu. Tete gideli bir yılı aşkın zaman geçmişti. Annesinin tüm itirazlarına karşın Sam'i yuvadan dışarı ittikleri de ilkbahar olmuştu. Doktoru onu Mayıs'ın birinde sıcak ve güneşli bir günde hastaneden taburcu etti. Sam de yeni apartman dairesini ilk kez görmeye gitti. Bir kez daha Charlie ile Melly'ye güvenmek zorunda kaldı. Daha önceden bir taşıyıcı firmasına başvurup her şeyin toplanmasını sağlamıştı. Eski apartmandaki merdivenler göz önüne alındığında hayatını yardımsız sürdürebilmesine olanak yoktu. Neyse ki Melinda ile Charlie'nin binasında bir daire boşalmıştı. Güneşli bir de küçük bahçesi olan zemin kat dairesiydi. Merdiveni olmadığı için kolay girip çıkabildiği ve bir de kapıcısı olduğundan Sam için idealdi. Doktorun tam ona önereceği gibi bir yerde burası. Samantha'da taşıyıcılara möbleleri onlar için çizdiği plana göre yerleştirmelerini, eşyanın bulunduğu kasaları da kendisinin çıkarıp yerleştirmesi için öylece bırakmalarını buyurmuştu. Hastaneden çıktıktan sonra Samantha'nın ilk sınavı olacaktı. Bu gerçekten zorlu bir sınav. Kasaları bir bir ele alırken ofladı, pofladı, terledi. Hatta küçük bir tabloyu duvara asmaya çalışırken bir kere koltuğundan düştü de ama ayağa kalkabildi, tabloyu astı. Kasaları boşalttı, yatağını ve ona öğrettikleri şeylerin hepsini yaptı. Öylesine bir zafer sevinci duyuyordu ki pazartesi sabahı siyah bir eteklik ve balıkçı yakalı bir kazak, ayaklarında siyah süye çizmeler, saçlarında kırmızı bir fiyonkla iş yerine çıka geldiğinde o korkunç yılın hangi bir zamanındakinden daha çok genç ve sağlıklı görünüyordu. Annesi kızının yazgısından dolayı yakınmak için öğle vakti telefon ettiğinde Sam bir toplantıdaydı. Daha sonra dönüşünü kutlamak için Charlie ve Harvey ile Lucy'de öğle yemeğine gitti. Hafta sonunda da ilk müşterisiyle görüşerek işi bağladı. Erkeklerin ona hala çekici bir kadınmış gibi bakmalarına şaşırıyor. Bu bakışlara yol açan duygunun acıma olmasından korkması dahi bacakları hareket etmese bile dişiliğinin hala var olduğunu bilmenin sevincini gölgeleyemiyordu. Bir erkekle buluşmak hastanedeki psikiyatristle konuşmayı reddettiği bir konuydu. Bunu kendisine kapalı bir kapı saydığı için üzerinde durmamışlar ve öbür konuları ele almışlardı. Başka her alanda öylesine bir ilerleme kaydetmişti ki er geç normale döneceğinden emindiler. Ne de olsa sadece 31 yaşında ve olağanüstü güzeldi. Kendisi şimdi ne derse desin Samantha Taylor gibi bir kadının yaşamının kalan kısmını yalnız başına geçireceği düşünülemezdi. Evet, yüzünde ender gülümsemelerinden biri olan Harvey elindeki şampanya kadehini kaldırdı. Şimdi de Samantha'nın sağlığına içmenizi istiyorum. Bir yüzyıl daha yaşaması dileğiyle. Sonra Sam'in önünde eğildi. Yemeğin sonunda her üçü çakır keyif olmuşlardı. Sam de tekerlekli koltuğunu otomobil gibi kullanmaması hakkında tatsız şakalar yapıyordu. Ofise dönerken iki yaya çarptı. Bunun üzerine Charlie tekerlekli koltuğun arkasına geçip onu itmeye başladı. Bu arada bir de trafik polisine toslayarak onu dizüstü yere düşürdü. Tanrı aşkına Charlie, nereye gittiğine baksana. Ben sanırım adam sarhoş. Görevi başındaki bir polisin sarhoş olması ne kadar iğrenç. Üçü de çocuklar gibi gülüştüler. Ofise döndüklerinde hala ciddileşmekte güçlük çekiyorlardı. Sonunda vazgeçip işten erken ayrıldılar. Çok önemli bir gün olmuştu bu. Sam o cumartesi günü küçük arkadaşı Alex'i öğle yemeğine götürdü. İkisi de tekerlekli koltuklarında bir yandan güneşlenirken sosis ve patates kızartması yediler. Daha sonra Sam çocuğu sinemaya götürdü. Rio City'de koltukların arkasındaki geçitte yan yana oturmuşlardı. Heyecanlı filmi seyrederken Alex'in gözleri iri iri açılmıştı. Günün sonunda çocuğu annesine geri götürdüğünde Sam yüreğinin burkulduğunu hissediyordu. Dönüşte Melin'in dairesine kapağı atarak bebekle oyalanmaya çalıştı. Tekerlekli koltuğunu odanın içinde dikkatle sürerken küçük Sam ayağa kalktı ve el kol hareketleriyle tekerlekli koltuğu izlemeye koyuldu. Sam bebeğin yürüyüşü karşısında dona kalmıştı. Sonra da çocuk kumru gibi sesler çıkararak halının üstüne devrilince Melih'i çağırdı. Genç anne bebeğine aynı marifetin tekrarlamasını tam zamanda yetişerek gördü. Küçük Sam sadece 10 aylıktı. Melly yürüyor diye bağırdı. Yürüyor Charlie. Sam yürüyor. Kocası yüzünde bir şok ifadesiyle kapıda belirdi. Yüreğinin bebek olduğunu ilk önce anlayamamıştı. Derken Sam ona yanaklarında yaşlar süzülerek baktı ve gülümsedi. Gülen bebeğe kollarını uzatarak evet yürüyor yürüyor dedi. 30. bölüm. Tran, Harper ve Laub firması o yıl Sam'in reklamları sayesinde bir Clio ödülü daha kazandı. Yıl sona ermeden daha genç kadın firmasına yeni iki müşteri kazandırdı. Annesinin kötü önsizleri gerçekleşmemişti. Tam aksine Samantha her zamankinden sıkı çalışıyordu. Kolaylıkla evinin işlerini görüyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Arada da şimdi 7 yaşında olan küçük arkadaşı Alex ile buluşup sinemaya gidiyordu. Sam genelde yaşamından hoşnuttu. Hayatta kaldığına, en büyük güçlükleri alt edebildiğine seviniyordu. Ama bütün bunların nasıl son bulacağından hala emin değildi. Harvey hala tasarım bölümünün yöneticisiydi ve hala da emekliye ayrılmakla tehdit ediyordu onları. Sam gerçekte ona inanmıyordu ama Kasım ayının birinci gününde patronu onu odasına çağırdı ve bir koltuğu işaret etti. "Otur Sam." "Teşekkür ederim Harvey, oturacağım." Genç kadın patronuna sırtarak baktı. Harvey önce şaşaladı, sonra da gülmeye başladı. "Beni sinirlendirme Sam, sana söyleyecek bir şeyim var." "Hayır, doğru değil. Senden bir şey isteyeceğim." "Yoksa benimle evlenmeyi mi isteyeceksin?" Bu sözler ikisinin arasında hiç değişmeyen bir şaka konusuydu. Harvey'in aslında 32 yıldan beri mutlu bir evliliği vardı. "Hayır Sam, bugün seninle şakalaşacak değilim Sam." Yaşlı adam genç kadına sert sert baktı. "Evet, sonunda yapacağım bunu. Yeni yılın ilk gününde kendimi emekliye ayıracağım." "Bu da nereden çıktı şimdi Harvey? Bu sabah mı?" Sam hala gülümsüyordu. Patronun kendini emekliye ayırma tehdidini artık ciddiye almaz olmuştu. Zaten işinin şimdiki halinden fazlasıyla hoşnuttu. Ücretini birkaç katına yükseltmişti ve CHL firması çeşitli sorunları ve hastalığı sırasında ona ne kadar anlayışlı davranmıştı ki genç kadın onlara sonsuz bir bağlılık duyuyordu. Harvey'in ilk işini gereksinmiyordu. Niçin bu Noel Maggie ile güzel bir tatile çıkmıyor, örneğin Karayipler gibi sıcak bir yere gitmiyorsunuz dedi. Sonra gençleşmiş olarak geri döner ve kollarını sıvayarak işine devam edebilirsin. Ama istemiyorum. Harvey birden huysuz bir çocuğa benzemişti. Biliyor musun Sam diye devam etti. 59 yaşımı doldurdum ve birden bütün bunların ne anlamı var diye düşünmeye başladım. Şu reklamlara kim aldırıyor ki? Bu arada ben bu masanın başında oturup öylesiye çalışarak Maggie ile kalan en güzel yıllarımı ziyan ediyorum. Artık çalışmak istemiyorum. İş işten geçmeden evime dönmek istiyorum. Sen bu fırsatı kaçırmadan ikimizden biri hastalanmadan ya da ölmeden yapmalıyım bunu. Daha önce hiç bu şekilde düşünmemiştim ama gelecek salı günü 60 yaşında olacağım. Bu yüzden kendimi emekliye ayıracağım ve sen ne dersen de beni kararımdan vazgeçiremezsin. Seni buraya çağırmamın sebebini sorarsan şu: işimi istiyor musun Sam? Çünkü eğer istiyorsan işim senindir. Bunu sana sormam sadece bir formaliteden ibaret. Çünkü istesen de istemesen de işim artık senin. Genç kadın bir an afallayıp oturduğu yerde kala kaldı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda bu müthiş bir konuşmayı da Harvey dedi. Her kelimesi de gerçeğin ta kendisi dedi Harvey. Evet, bir bakıma haklısın sanırım. Samantha aylardır Bill King ile Caro teyzesini düşünmüş. Yaşamlarının her anından sonuna kadar yararlanıp yararlanmadıklarını merak etmişti. Yaptıklarını yıllardır gizleme çabası nedeniyle pekala paylaşabilecekleri nice vakitleri ziyan etmişlerdi. Sam'e göre çok gereksiz olmuştu ama ne çare ki geçmişte kalmıştı. Genç kadını şimdi daha çok ilgilendiren Bill'in ölümünün üzerinden geçen 8 ayın içinde hala toparlanamamış olan Caroline'di. Kadıncağız aylardan beri derin bir depresyon pençesindeydi. Sam gidip onu görmeyi çok isterdi ama henüz başaramadığı tek şey seyahat etmekti. Kendi küçük çevresi de çok rahattı ve hayatını pekala sürdürebiliyordu. Ama evinden uzaklara gitmek onu hala korkutuyordu. Atlanta'ya gitmediği gibi büyük bir olasılıkla da hiç gidemeyeceğini biliyordu. Ama Caro teyzesini görmeye gitmesi çok farklı olurdu. Ne yazık ki bu amaçla organize olamamıştı. Noel'de böyle bir girişimde bulunmak aklından geçmiyor değildi ama buna da pek emin değildi. Noel sıralarında oraya gidip tetiğiyle olan anılarıyla yüzleşmeye cesareti yoktu. Evet Sam, ne diyorsun? Tasarım bölümünün yöneticisi olmayı istiyor musun? Harvey sorusuna kesin bir yanıt bekliyordu. Sam belli belirsiz bir gülümsemeyle ona baktı. Garip değil mi? Bilmiyorum dedi. Senin için çalışmak hoşuma gidiyordu. ve tasarım bölümü yöneticisi olmayı bir mesleğin doruk noktası gözüyle bakıyordum. Ama son 1-2 yıldır hayatım, onunla birlikte de değerlerim o kadar değişti ki bu işin sakıncalarını göze alabileceğimden emin değilim. Uykusuz geçecek geceleri, baş ağrılarını, mide ülserlerini kastediyorum. Beni düşündüren bir başka şey de tasarım bölümü yöneticisinin çok seyahat etmek mecburiyeti. Ben ise bunu yapmaya henüz hazır değilim. Onun için Kaliforniya'daki bir arkadaşımı görmeye bile gidemedim. Bilmiyorum Harvey, belki de senin yerine uygun aday ben değilim. Charlie'ye ne dersin? O sanat yöneticisidir Sam. Bir sanat yöneticisinin tasarım bölümü yöneticisi olmasının ne kadar da olağan dışı olduğunu sen de biliyorsun. Konuları çok farklı. Olabilir ama Charlie bu işi başarıyla yürütebilir. Sen de öyle teklifimi düşünecek misin? Gayet tabii. Bu kez galiba gerçekten ciddisin, öyle değil mi? Harvey'in kesin kararı kadar kabul etmekteki kendi tereddütü de Sam'i şaşırtmıştı. Ama artık istediğinin bu olduğundan emin değildi. Ayrıca kendi işini tekerlekli koltuğundan başarıyla yürütmesine karşı Harvey'in konumunu gerektirdiği hareketliliğe sahip olduğu söylenemezdi. Yanıtı en geç ne zaman bildirmek zorundayım diye sordu. 1-2 haftaya kadar bildirirsen iyi olur. Birkaç dakika daha gevezelik etmelerin arkasından Sam patronun odasından çıktı. O sırada 2 haftanın sonunda Harvey'e kesin kararını bildirmeye niyetliydi. Fakat 10 gün sonra hayatını bir kez daha allak bullak eden bir olay oldu. Sam'in yaşamında son 2 yıldır aynı şey oldukça sık tekrarlanıyordu. Genç kadın ofisinde Caroline'in avukatının aldığı mektup kucağında olduğu halde heykel gibi duruyordu. Az sonra yanaklarından yaşlar süzülerek tekerlekli koltuğunu Charlie'nin koridorun öbür ucundaki odasına kadar sürdü ve yüzünde şok bir ifadeyle kapı aralığında durdu. Aksi bir şey mi oldu? Charlie elindeki işi bırakarak ona doğru yürüdü. Çok saçma bir soruydu bu. Sam'in yüzü bembeyazdı. Odanın içinde ilerleyerek mektubu Charlie'ye uzattı. Genç adam okuduktan sonra aynı şaşkın yüzle Sam'e baktı. Bunu biliyor muydun? Genç kadın bir yandan hafif hafif ağlayarak hayır gibilerden başını salladı. Aklımdan bile geçirmedim. Ama sanırım bir başka yakını yoktu. Birden Charlie'ye kollarını uzattı. Genç adam da onu kollarının arasına aldı, sıktı. Ah Charlie, o da gitti. Şimdi ben ne yapacağım? Sakin ol Sam, bu da geçer. Charlie öyle demekle birlikte Samantha kadar şaşkındı. Caroline Lord bir önceki hafta sonunda ölmüştü. Hiç kimsenin ona telefon etmeyişine Sam önceleri çok gücenmişti. Joss neredeydi ve niçin ona bir şey bildirmemişti? Ama sonra gerçek kafası dank etti. Çiftlik çalışanları gelip geçici kişilerdi. New York'ta Samantha'yı aramak akıllarının köşesinden geçmezdi. Caroline'in bıraktığı vasiyetname uyarınca çiftlik Sam'e kalıyordu. Yaşlı kadın hiçbir acı duymadan ve hiçbir sorun yaratmadan uykusunda ölmüştü. Charlie de aynen Sam gibi onun ölümünü arzuladığını biliyordu. Özetle Bill Kingsley yaşamak istememişti. Samantha koltuğuyla Charlie'nin yanından uzaklaştı ve pencereden dışarı bakmaya gitti. Çiftliği bana niçin bıraktı Charlie dedi. Ben o çiftliği ne yapacağım? Bu halimle çiftlik yönetemem ki ben. Genç kadının sesi titredi. Orada arkadaşı Barbara ile Caroline ile Bill ile ve Tate ile yaşadığı mutlu zamanları anımsamıştı. Gizli kulübeyi, esmer güzelini ve Jazz'ı düşündü. Bunun sonucunda gözyaşları daha da hızlandı. O çiftliği ne yapacaksın da ne demeksem? Charlie ona doğru dönen genç arkadaşının sesiyle olduğu kadar gözleriyle de sorguluyordu. Sam içini çekti. İtiraf kelimesini istemesem de işimin başında arkadaşlarımın arasında yalnız yaşadığım evimde normal bir insanmışım gibi davranmak istesem de gerçek şu ki sevgili annemin de sık sık söylediği gibi ben kötürümüm Charlie. Bir çiftliği ben ne yapayım? Başkalarının at koşturmasını mı seyredeyim orada? Bir çiftlik sağlıklı insanlar içindir Charlie. Sen olmayı istediğin kadar sağlıklısın sen. Atın 4 ayağı vardır. Senin ayağı gereksinmen yok. Yürümeyi ata bırak. At senin tekerlekli koltuğundan çok daha özeldir. Bu hiç komik değil. Sam tekerlekli koltuğunu döndürüp odadan çıkarken öfkeli görünüyordu. Fakat Charlie 5 dakika sonra Sam'i izledi. Genç kadın ne kadar kızarsa kızsın, ne kadar bağırırsa bağırsın konuyu onunla tartışmak kararındaydı. Sen beni rahat bırak lanet olası diye bağırdı. Çok sevdiğim bir kadın öldü. Sense oraya gidip ata binmemi benimle tartışmak istiyorsun. Beni rahat bırak ne olur. Genç kadının bağırışı Charlie'yi inandırmamıştı. Hayır, seni rahat bırakmayacağım dedi. Çünkü o hanımın ölmesi ne kadar üzücü de olsa böylelikle sana hayatının en büyük armağanını vermiş oldu. Kastettiğin çiftliğin parasal değeri değil, çiftliğin kalan hayatını doldurabilecek bir düş olması. Sam, gelişinden beri seni gözledim. İşinde eskisi kadar yetenekli olduğun tartışılmaz. Ama bana kalırsa artık sen bu mesleği umursamıyorsun. Hatta burada olmayı bile istemiyorsun. Bence o kovaya aşık olup o çiftlikte çalışmandan beri bütün istediğim bu Sam. Burada olmayı istemiyorsun. Arkadaşım, şimdi o çiftliğin tapusunu sana armağan ettiği için kötürüm böyle oynamak istiyorsun. Biliyor musun, ben senin korkak olduğunu ve bu rolü oynamana izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel, kötürüm böyle oynamamı nasıl engellemeyi düşünüyorsun acaba? Aklını başına getirerek, gerekirse seni oraya götürüp o çiftliği ne kadar sevdiğini sana hatırlatarak. Bana sorarsan sen delisin. Amerika'nın batısı benim için Afrika'dan farksız olabilir. Ama sen oraları için deli oluyorsun. Geçen yılki çekimler sırasında bir atı, bir sığırı her görüşünde ya da bir çiftlik kahyasıyla her konuşuşunda gözlerinin ışıl ışıl parladığına dikkat etmedin mi sanıyorsun? Seni bu kadar mutlu eden bir şeyden nasıl vazgeçersin? Bunun yerine kolları sıvayıp düşlerinden birini gerçekleştirmeye ne dersin? Küçük Alex'e bir yerlerde okuduğun o özel binicilik derslerinden söz ettiğini anımsıyorum. Seninle öğle yemeğine çıkmak için buraya son gelişimde senin ona bir gün ata binebileceğini, bunun için ona yardım edeceğini söylediğini bana anlatmıştı. Böyle bir şey yapabilsen fena mı olur? Sam arkadaşına şaşırarak baktı. Artık ağlamıyordu. Ama ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim Charlie diye inledi. Nasıl başarabileceğimi bile bilmiyorum. Öğrenebilirsin. Atları tanıyorsun. Bir tekerlekli koltukta yaşamanın ne demek olduğunu da biliyorsun. Çiftliği yönetmek için bir sürü yardımcın olabilir. Senin bütün yapacağın oradaki çalışmaları dev bir reklam çekimiymiş gibi koordine etmek. Yöneticilik alanında da üstüne yok. Charlie, sen delisin. Olabilir. Genç adam sırıttı. İtiraf etsen. Biraz deli olmak senin de hoşuna gitmez mi? Genç kadın belki dedi. Şaşkınlığını hala yenememişti. Peki şimdi ne yapayım? Niçin çiftliğe kadar gidip çevreyi gözden geçirmiyorsun? Oraların sahibi sensin. Şimdi mi gideyim? Ne zaman fırsatını bulursan. Yalnız başıma mı gideyim? İstersen o da olur. Bilmiyorum. Genç kadın yine başını çevirerek bakışını boşluğa dikti. Caroline düşünüyordu. Çiftliği bu kez onsuz görmek ona çok acı verecekti. Orası Sam'in çok sevdiği ama artık orada olmayan insanların anılarıyla doluydu. Oraya yalnız gitmek istemiyorum Charlie. Buna dayanabileceğimi sanmıyorum. Öyleyse yanında birini götür. Kimi önerirsin? Genç kadın Charlie'ye kuşkuyla bakıyordu. Annemi mi? Allah korusun, ne bileyim Sam. İstersen Melih'i götür. Ya çocuklar ne olacak? Öyleyse hepimizi birden götür. Çocuklar çiftlik hayatına bayılacaktır. Biz de öyle. Oraya varınca da ben sana ne düşündüğümü söylerim. Ciddi misin Charlie? Kesinlikle. Bence bu senin aldığın en önemli karar olacak ve bu fırsatı berbat etmeni istemiyorum. Ben de. Sam'in birden aklına bir şey geldi. Şükran günü tatiline ne dersin diye birden atıldı. Düşünceni anlat. O tatile 3 hafta var. O zaman hep beraber çiftliğe gidemez miyiz? Charlie biraz düşündükten sonra sırıttı. Bu iş oldu. Melih'e telefon edeceğim. Gitmeyi ister mi dersin? Kesinlikle. Olur ya, eğer istemezse ben yalnız giderim. Charlie ona telefon edince Melih itiraz etmedi. Çocuklarsa deli oldular. Başka hiç kimseye bir şey söylemediler. Şükran gününü de kapsayan hafta için sessizce seyahat rezervasyonlarını yaptırdılar. Samantha Harvey'e bile açılamamıştı. Patronunu telaşlandırmaktan korkuyordu. Üstelik ona önerdiği iş için kararını da henüz bildirmemişti.